Ayrım 86.
5154 numaralı raporumun devamı olmak üzere şu hususu arz ederim ki, taraflar arasındaki kuvvetlerin eşitliği sebebiyle muharebe, bir siper muharebesi şeklini almaya yönelmiştir. Böyle bir muharebe, kendi zayıf noktalarını sürekli olarak düzeltme ve arazisini tahkim ve takviye etmekte olan düşmanın faydasına olacaktır. Harekatın devamı tehlikeli görünmektedir. Ordu yapabileceğini yapmıştır. Ankara'nın işgalinden maksat yalnız düşman demir yollarının tahribiydi. Bu hususu bugün burada Eskişehir'e kadar daha küçük ölçüde olarak yaparız. Bulunduğumuz mevkide kalmak keyfiyeti, hükümetin görüşmeler sırasında mevkini belki takviye edebilir. Lakin bir şarttaki görüşmeler pek uzamasın. Aksi halde askerlerimizin direnme sınırını aşmış olur. Bugüne kadar elde edilen başarılara dayanarak çabuk bir ateşkes sağlanması gerek. Manevi tesiri gerek ordunun askeri tedbirleri almak üzere hükümetin bu husustaki fikrinin bildirilmesini rica ederim. Dipnot, Papulas'ın hatıratı sayfa 18. 9 Eylül 1921. Türk ordusu sağ kanattan yapacağı taarruzun hazırlıkları ile meşgul olmuştur. 10 Eylül 1921. Türk ordusu taarruza geçmiştir. Bu taarruz karşısında korktuğu akıbete uğrayan Yunan Başkumandanı General Papulas, Harbiye Nazırı'ndan beklediği cevabı ancak bugün alabilmişti. Fakat iş işten geçmiş bulunuyordu. Harbiye Nazırı telgrafında şöyle demekteydi. İşgalimiz altında bulundurmak mecburiyetinde olduğumuz hat, barış görüşmeleri sırasında ilhakın isteyeceğimiz hattan mümkün olduğu kadar ileride bulunmak gerekir. Gerek 4 Eylül 1921 tarihli raporumuzda, gerekse düşman kuvvetleri hakkında göndermiş olduğunuz telgrafta belirttiğiniz bu tedbirler, kabul edilebilir olmakla beraber bütün siyasi düşüncelerden sıyrılarak, özellikle ordunun menfaatlerini düşünerek icraat ve kararlarınızda yalnız bu hususu düşünmenizi tavsiye ederim. 11 Eylül 1921. Dün başlayan Türk taarruzu bütün cephe boyunca bugün de devam etmiştir. Asıl sonuç alınacak hareket sağ kanatta mürekkep kol ordunun Doğatepe'ye doğru yaptığı taarruzdur. 12 Eylül 1921. Yunan ordusu sol kanadında uğradığı taarruzun tesiriyle sağ kanattaki kuvvetlerini kurtarmak için çekilmeye başlamıştır. 13 Eylül 1921. Sakarya'nın doğusunda bugün tek bir Yunan eli kalmamıştır. Bugün cephe boyunca Yunan ordusu geldikleri yönlerde ve karma karışık bir şekilde çekilmeye devam etmektedir. Kol ordu kumandanı General Prens Andrea hatıralarında Yunan ordusunun Sakarya'dan çekilişini şöyle anlatır. Zaman çok dardı, karanlık zifiri idi. Kol orduların birlikleri ağırlıklarına ve birbirlerine karışmıştı. Esasen yok denilecek kadar az karayollarını, kıtalar, kollar kaybetmişler. Yığınlar halinde düzensiz, her çeşitten, her kıtadan karışık kümeler, yoğun bulutlar ve birer kabus içinde şaşkın gidiyorlar. Bunların arasında kendimi buldum. Korkunç darmadağınıklık ve tam bilgisizlik içinde gelişigüzel gidiyorduk. Umumi karışıklık sonucu olarak 1. Kol Ordu'dan bile Kavuncu'ya geçerek gece serseri dolaşan 12. Tümen'e mensup birliklerin 9. Tümen'e mensup birlikler ile birlikte Sakarya batısında Demirci Köyü'ne girdiklerini gördüm. Bu tümeni zorlukla toplayarak Saçıklar Köyü'ne gönderdim. Gecenin karanlığı içerisinde Sakarya batısında hiçbir kıta kendisine gösterilen mevzileri tutamamıştı. Çok şükür ki Sakarya'dan bu geçişimizi düşman bilmiyordu. Eğer bunu anlamış olsaydı ve nehrin kendi tarafındaki kıyısına yalnız topçu değil, ufak birkaç makinalı tüfek indirmiş bulunsaydı, hareketimiz panik olmasaydı bile kaçışa dönmüş ve mağlubiyet kesin ve tamam olmuş olurdu. Eğer düşman gece bizi birkaç avcı ile takip etmiş olsaydı dahi çekilmemiz kolaysa bir kaçış haline gelirdi. Ne kadar yorgun olursa olsunlar, Yunan ordusunun tam manasıyla dağılmasını mucip olacak olan bu durumdan istifade etmeye gayret etmemesi düşman için imkansızdır. Dipnot, Prens Andrea felakete doğru sayfa 164. Sakarya Meydan Muharebesi böylece bitmiş oluyordu. Prens Andrea'nın yukarıda çizdiği tabloyu Başkumandan Mustafa Kemal Paşa daha önce hayalinde canlandırmış ve Yunan ordusunun Sakarya'da boğulacağını ve batıya geçemeyeceğini ummuştu. Grup kumandanlarından İzzettin Çalışlar, Polatlı İstasyonu'nda başkumandanı bu sıralarda ziyaret etti. Mustafa Kemal Paşa İzzettin Bey'e, "İzzettin Bey, Sakarya düşman cesetleriyle doldu, sular durdu değil mi?" demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın umudu bu defa gerçekleşmemişti. Fakat bir yıl sonra Yunan ordusunu Sakarya'da değil ama başka bir meydanda yok edecekti. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, 14 Eylül 1921 günü harp karargahında yazdığı bir bildiriyi yayınlattı. Meclise de gönderildiğinde 15 Eylül günü mecliste okunan bu bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na ve millete bildiri başlığını taşıyor ve şöyle başlıyordu. Kutsal topraklarımızı çiğneyerek Ankara'ya girmek ve memleket istiklalinin fedakar bekçisi olan ordumuzu yok etmek isteyen Yunan ordusu 21 gün süren pek kanlı muharebelerden sonra Allah'ın yardımı ile mağlup edilmiştir. Sakarya muharebelerini düşmanın Sakarya'nın doğusunda imha edilen kuvvetlerini, düşmanın nasıl kaçtığını ve nasıl takip edildiğini, Türk milletinin ve ordusunun taşıdığı vatan sevgisini, zafere olan inancını duygulu sözlerle anlatan bir diri şöyle devam ediyordu. Milletimiz düşman hazırlıklarına karşı koymak için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne lazımsa istekle severek verdi. Avrupa'nın en mükemmel araçlarıyla teçhiz edilmiş olan Konstantin ordusundan ordumuzun taçhizat itibariyle de geri kalmaması ve hatta ona üstünlük elde edebilmesi gibi inanılmaz bir mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz. Bildiri Türkiye'nin hür ve müstakil yaşamaktan başka bir amacı olmadığını ve bu meşru amacın nihayet bütün dünya tarafından kabul edileceğini belirttikten sonra şöyle sona ermektedir. Ancak silahlarımızı, amacımızı tamamen elde ettikten sonra bırakacağımızdan, pek yakın olan bu mutlu ana kadar öteden beri olduğu gibi, bütün milletin son derece gayret ve fedakarlık göstermesini bekleriz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin azametini, askeri teknik bilgilere girmeksizin canlandırmaya çalıştık. Fakat Türk ordusunun ve dolayısıyla Türk Milli Hareketi'nin bu muharebede atlattığı büyük tehlikeyi kavrayabilmek için bir iki hususa daha kısaca dokunmak gerekir. Düşman batıdan doğuya doğru Ankara yönünde taarruza geçmişti. Türk cephesi Sakarya'yı önüne, Ankara'yı arkasına alarak batıya doğru düzenlenmişti. Fakat Yunanlılar Türk ordusunu imha etmek istedikleri için tıpkı Kütahya, Eskişehir muharebelerinde olduğu gibi büyük kuvvetlerini Türk cephesinin sol kanadına doğru yöneltmişlerdir. Buna karşı bir tedbir olarak Türk Başkumandanlığı da cephenin sol kanadını batı-doğu istikametine kırarak düşman sola kaydıkça cephenin sol kanadını aynı biçimde sola doğru uzatmıştır. Ve nihayet muharebenin ilk birkaç gününden sonra Türk cephesi büyük kuvvetleriyle güneye doğru çevrilmiş oldu. Eğer bu muharebe kaybedilseydi, Türk ordusunun doğuya doğru daha gerilere çekilmesi ihtimali bile çok zayıflamış, şüpheli bir hale gelmiş olacaktı. Bu takdirde ordu kuzeye, Kastamonu dağlarına doğru çekilmek ve muhtemelen dağılmak durumuna düşecekti. Görüştüğümüz kimselerden kumandanların bu tehlikeyi her an hissettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Nitekim bir gün bir grup kumandanının karargahına uğradıktan sonra mürettep kolordu kumandanı Kazım Özal Paşa'nın yanına gelen Mustafa Kemal Paşa pek kızgın bir eda ile grup kumandanından söz etmişti. Grup kumandanının Mustafa Kemal Paşa'yı kızdıran sözleri şunlardı. Paşa kötü bir ihtimale göre hangi istikametlere çekileceğimize dair direktifleriniz ne olacaktır? Mustafa Kemal Paşa böyle bir soruya muhatap olduğu için kızmakta pek de haklı sayılmaz. Nitekim mürettep kolordu kumandanı Kazım Paşa kendisine aşağıda nakledeceğimiz sözleri söylediği halde bunu makul karşılamıştır. Ben artık geri gitmem. Sakarya'nın batısına geçip Mihalitçik ormanları ve Nallıhan bölgesinde gerilla harbi yaparım. Dipnot, Kazım Paşa ile yaptığımız görüşme notlarında. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine, evet, Yunan ordusunun bir yanında böyle oynak kuvvetlerin bulunması onların durumunu güçleştirir demişti. Kazım Paşa'nın bize naklettiğine göre Meclis Muhafız Tabur Kumandanı İsmail Hakkı Bey'e, Mustafa Kemal Paşa böyle bir ihtimalde gerilla harbi yapacak olan Kazım Paşa'nın emrine gireceğini söylemiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'ni özellikle sivil okuyucular gözünde daha iyi canlandırmak maksadıyla emekli Orgeneral Ali Fuat Erden'in Atatürk adlı kitabından iki paragrafı aşağıya aynen alıyoruz. Türkler sürekli kaydırmalarla cepheyi devamlı uzattılar. Kuşatma tesirli olmadı ve daima cephe muharebesine dönüştü. Düşman son güne kadar hep bir savunma duvarına çarptı. Türk cephesi ilkin batıya karşıyken kaydırmalar sonunda güneye çevrildi. Meydan muharebesi 22 gün 22 gece sürdü. Bu zaman zarfında Yunanlılar Türkleri ancak 20 kilometre itebildiler. Muharebenin başlangıcındaki birinci hat ile muharebenin sonuncu günkü birinci hat arasındaki mesafeler, yani geri çekilme dereceleri sağ kanatta 7,5 kilometre, merkezde 15 kilometre, sol kanatta 20 kilometredir. Dipnot, emekli Orgeneral Ali Fuat Erden, Atatürk, İstanbul 1952, sayfa 82. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa da kendi idare ettiği Sakarya Meydan Muharebesini aşağıdaki satırlarla gayet güzel özetlemiştir. Düşman ordumuzun sol kanadını çevirmek suretiyle çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanın bu strateji harekatını iptal ettik. Düşmanı taktik alanda muharebeye zorlamak suretiyle önce strateji bakımından yendik. Muharebeyi cephe muharebesi şekline soktuk. Ondan sonra merkezimizi yarmak istedi. Bunda da başarı gösteremedi. Daha sonra savunma yapmaya karar verdi. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece 21 gün gecesiyle beraber sürmek üzere Sakarya Meydan Muharebesi kahraman ordumuz tarafından kazanıldı. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 12, sayfa 258. Not, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır şeklinde bir emir verdiği hakkında yanlış bir bilgi vardır. Başkumandanlıktan böyle bir emir hiçbir zaman verilmemiştir. Kaldı ki Atatürk de böyle bir emir verdiğini söylememiştir. Nutuk dikkatli okunursa 1952 baskısı cilt 2 sayfa 618 bu tarz bir emrin verilmediği açıkça anlaşılır. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü toplantısında Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan uzun nutkunun sonlarında Fevzi Paşa hakkında güzel sözler söyledikten sonra şöyle devam etmiştir. Subaylarımızın kahramanlıkları hakkında söyleyecek söz bulamam. Yalnız ifadede isabet edebilmek için diyebilirim ki bu muharebe subay muharebesi olmuştur. Erlerimiz hakkında yeni bir şey söylemek isterim. Kahraman Türk eri Anadolu muharebelerinin manasını anlamış, yeni bir ülküyle muharebe etmiştir. Milli Müdafaa Vekili Refet Paşa Hazretleri, muharebenin başlangıcında ve bütün muharebe süresince ordunun ihtiyaç gösterdiği ve göstermediği her şeyi başarı ile ve zamanında yetiştirmiştir. Ve zaferin elde edilmesinde birinci etkenlerdendir. Kral Konstantin, bazı hükümetlerin hoşuna gitmek için Venizelos tarafından açılan sefere daha büyük bir gemi vermek istediği zaman, bu gasp ve istila seferine gayet derin bir dini taassup ile girişmişti. Ehl-i Salib'in yüzyıllarca önce güttüğü dini gayeleri diriltmek için İsa tarafından kendisini bu işe memur edilmiş zannetmişti. İzmir'de ilk karaya çıktığı zaman İzmir şehrine değil vaktiyle Ehl-i Salib'in çıktığı yeri seçerek oraya çıkmıştır. O yerin Eskişehir'in ve diğer Müslüman Türk şehirlerinin isimlerini değiştirdi. Kral Konstantin, Mareşal Foş ve General Gouraud gibi askeri kıymet ve şöhretleri bütün dünyaca tanınmış büyük kumandanların faydalı önerilerini gururla reddetti. Kral Konstantin'in arzusu Ehl-i Salib kahramanları sırasına geçmek ve eski istilacı zalimleri taklit etmekti. Avrupa bu serserilikleri uzaktan seyretti. Mustafa Kemal Paşa'nın beyanatı bilhassa Avrupa'ya duyurmak istediği şu sözlerle bitiyordu. Efendiler, bütün dünyanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez. Biz cenkçi değiliz, barış severiz. Biz cenk değil, barış istiyoruz. Barış yapmaya hazırız ve bence buna engel olacak hiçbir sebep yoktur. Lloyd George 16 Ağustos'ta Avam Kamarası'nda verdiği nutukta başarılı bir harbi göze almış olan memleketin lehinde muamele etmek lüzumunu kabul ediyordu. O halde bu başarıyı, bu zaferi gösteren Türkiye olmuştur. Buna göre Lloyd George'un sözünden dönmeyeceğini ümit etmek isterim. Efendiler, askeri hareketlerimiz hakkında son bilgiyi ve son sözü söylemiş olmak için arz ederim ki, ordumuz vatanımız içinde bir tek düşman askeri bırakmayıncaya kadar takip, baskı ve taarruzuna devam edecektir. Mustafa Kemal Paşa konuşmasını bitirdikten sonra meclis başkanlığına birçok önerge verilmiştir. İlkin okunup kabul edilen önergeye göre 2 yıllık milli çalışmanın değerli bir özeti ve mutlu bir büyük zaferin tarihçesi ve milli isteklerin açık ve kesin bir ifadesi demek olan bu konuşma hem Türkçe hem de Fransızca olarak bastırılıp bütün dünyaya duyurulacaktı. Diğer önergeler Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmesi hakkındaydı. 14-15 Eylül gecesi Batı Cephesi karargahından yazılmış olan bir önerge aynen şöyleydi. Bizzat muharebe meydanındaki tedbirler ile üstünlüğün sebebi ve etkileyicisi olan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmesini teklif istirham ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu davranışını milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya yöneltilmiş bir eseri takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğunu arz ederiz. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 Sayfa 263. Genelkurmay Başkanı ve Kozan Milletvekili Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın imzalarını taşıyan bu önergeden başka Saruhan Milletvekili Süreyya Yiğit ve 62 arkadaşı tarafından da aynı maksatla bir önerge daha verilmişti. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 Sayfa 264. O gün ivedilikle görüşülüp hiç tartışılmadan kabul edilen 159 sayılı kanuna Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Gazi ve Mareşal Mustafa Kemal Paşa oldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde bütün ordu başkumandanına yaraşır bir feragat ve cesaretle dövüşmüştür. Türk ordusunun niçin kazandığını Ankara Antlaşması'nı Fransa adına imzalayacak olan Franklin Boulon bir cümlesiyle belirtmek isteriz. Franklin Boulon, Anadolu'ya ilk gelişinde Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce cepheyi ve Yunan zulümlerini göstermek üzere Batı cephesine gönderilmiş ve mihmandar olarak refakatine verilen Kurmay Subay Baki, General Van Demir Bey ile Eskişehir civarında bir uçağımızı gördüğü zaman hayrete kapılmıştır. Çünkü Gunon motorlu, albatros kanatlı, patates emayeli uçak gerçekten şaşılacak bir acayiplikteydi. Franklin Boulon uçağı görünce hayretini ve takdirlerini şöyle ifade etmiştir. Ne derece kahramanlık. Elbet kazanırsınız azizim. Dipnot, Kor General Baki Van Demir, Sakarya'dan Mudanya'ya, 1. kısım, sayfa 53.
Ayrım sonu.